Merhabalar, Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak Freedom House İşbirliği'yle çıkardığımız Özgürlük Gündemi Podcast'inin 48. sayısına hoş geldiniz. Bugün Can Atalay'ın AYM kararına rağmen halen tahliye edilmemiş olması üzerine konuşacağız. Ali Rıza Çoban ilgili bölümü yazdı. Ardından Türkiye'de Basın Özgürlüğü Raporu 2023 çıktı. Özgürlük Araştırmaları Derneği'nin 2015'ten bu yana düzenli olarak çıkardığı raporun 2023 yılındaki değerlendirmelerine göz atacağız. Ve ekonomi bölümünde ise gri listeden çıkma çabaları üzerine konuşacağız. Enes Özkan tarafından yazılan. Şimdi dilerseniz Can Atalay'ın hala tahliye edilmemesiyle ilgili Ali Rıza Çoban neler söylemiş ona bakalım. Çağın sendeyiz.
Evet, teşekkür ederim Derya. Ya aslında geçtiğimiz bültende de Ali Rıza Hoca yine Türkiye'nin hukuk dünyası için son derece önemli bir meselesine değinmişti. Bu bültende çıta daha da yükseldi aslında. Çünkü Can Atalay'a dair Anayasa Mahkemesi kararının verilmesine rağmen hala tahliye olmaması gerçekten hukuk bakımından çok tartışmalı, çok soru işaretleri dolu bir süreçti. Bu sürecin aslında biraz değerlendirmesini yapıyor Ali Rıza Hoca. Buna dair birkaç noktadan bahsetmek istiyorum ben de. Şimdi Türkiye İşçi Partisi'nden halihazırda tutuklu bulunmasına rağmen Hatay'dan milletvekili adayı gösterilmesinin ardından Can Atalay 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde milletvekili olarak seçiliyor. Bu süreçte tutuklu bulunan Can Atalay'ın aslında normal şartlarda meclise görevinin başına, yasama görevinin başına geçmesi, milletvekili mazbatasını alması en nihayetinde gerekirdi. Fakat böyle olmadı ve bir hak ihlal durumu ortaya çıktığı iddia edildi. Anayasanın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığını kazandığını, bu nedenle hakkındaki yargılamanın da milletvekilinin sonuna kadar ertelenmesi gerektiğini belirterek Yargıtay'dan bir tahliye talebinde bulundu Can Atalay. Bu tahliye talebine dair aslında gelişen süreci bir noktada işleyeceğiz. Çünkü özellikle ana aktörler burada Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi. Şimdi Yargıtay 3. Ceza Dairesi Atalay'ın yargılamasının durdurulması ve tahliye taleplerini reddetti yapılan başvuru üzerine. Bunun üzerine Can Atalay Anayasa Mahkemesi'ne bir bireysel başvuruda bulundu hak ihlali gerekçesiyle. Daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sunmuş olduğu bir tebliğnamede Atalay hakkındaki mahkemiyet hükmünün onanması yönünde görüş sundu. Anayasa Mahkemesi Atalay'ın başvurusunu önce yine Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin baktığı Gezi davasına ilişkin kararın açıklanması ve Can Atalay hakkındaki mahkumiyet kararının onanması üzerine Can Atalay'ın cezası kesinleşmiş oldu. Bu yüzden aslında Anayasa Mahkemesi 12 Ekim tarihli yapacağı bir toplantıda bir üyenin dosya hazırlanamadığı belirtmesi üzere başvurunun incelenmesini daha ileri bir tarihe erteledi. Ve yapılan görüşmede 25 Ekim tarihli yapılan değerlendirmede Atalay'ın başvurusu gündeme alındı ve karar verildi. Şimdi Anayasa Mahkemesi daha önce benzer konularda Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Enes Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Leyla Güven kararlarına atıf yaparak aslında şu noktaya varıyor. Can Atalay milletvekili seçildikten sonra tahliye edilmemesi nedeniyle seçme ve seçilme hakkı ile özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiği tespit ediliyor. Bu sonuca ulaşırken de aslında 83. madde uyarınca yasama dokunulmazlığının istisnasını düzenleyen hükmün Anayasanın 14. maddesine atıf yaptığını ve bu madde kapsamındaki suçlardan daha önce yargılanmasına başlanan dokunulmazlıktan yararlanamayacağını öngördüğünü, ancak Anayasanın 14. maddesinde herhangi bir suç tipi belirtilmediği ve yalnızca hakkın kötüye kullanılması yasanın düzenlendiğini vurguluyor. Bu nedenle aslında 14. maddenin yasama organına hangi suçların yasama dokunulmazlığına yararlanamayacağını düzenleme ödevi yüklediğini hatırlatıyor. Ve bu şekilde açık bir düzenleme gündemde olmadığı için yargı organlarının yorum yoluyla hangi suçların dokunulmazlık kapsamı dışında kalacağını belirleyemeyeceğini, böyle bir belirlemenin de öngörülemez ve keyfi olacağını ifade ediyor. Bu nedenle anayasal haklara yapılan müdahalenin yasal öngörülebilirlik koşulları taşımadığına karar veriyor ve ihlal kararı tespit yapmakta kalmıyor aslında. İhlalin nasıl giderileceğine dair de vazıh bir karar açıklıyor. Şimdi Burada aslında Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlalinin sonlandırılması ve sonuçlarına dair yapmış olduğu yönlendirme, yapmış olduğu tespit şöyle. Birincisi, yeniden yargılama işlemlerinin başlaması gerekiyor. İkincisi, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması ve ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması gerekiyor. Yani tutuk bir şekilde aslında halk arasında salıverilmek denebilir. Bu şekilde ifade ederiz belki. Başvurucunun hükümlü statüsünün sona erdirilmesi tavsiye ediliyor. Yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi, işlemlerin yerine getirilmesinin zorunlu olduğunu tespit ediyor. Şimdi bunlar çok önemli. Yani bu aslında dört madde, dört öneri şu anda Can Atalay'ın cezaevinde değil, mecliste yasama faaliyetleri sürdürmesi gerektiğinin aslında bir noktada sinyallerini veriyor ve Anayasa Mahkemesi bunu gayet açık, gayet yöntemli bir şekilde yapıyor. Buna rağmen durum böyle değil. Şu an halen daha Can Atalay cezaevinde. Ve aslında burada gündeme gelen mesele biraz da şu. Anayasa Mahkemesi kararın bir örneğini ilk derece mahkemesi olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderiyor. Ve mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararının Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin tahliye talebinin reddi kararıyla ilgili olduğunu belirterek dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiyor. Bu davanın açılmasına itibaren devam eden hukuksuzluklar silsilesi aslında Anayasa Mahkemesi kararının keyfi bir şekilde uygulanmaması ile zirve yapıyor. Kesinleşmiş bir ceza ile ilgili yeniden yargılama yapma yetkisinin yerel mahkemede olduğu açık. Buna rağmen anayasanın 150. maddesi gereğince yasama ve yürütme yargı organları için bağlayıcı olan Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamamak için yapılan Ali Rıza Avcı'nın tabiriyle manevraların bir hukuki yarıma dayandığını söylemek çok da mümkün olmayacak. Bugün baktığımızda aslında elimizde olan, elimizde kalan Can Atalay'ın olması gerektiği gibi belki mecliste yasama faaliyetlerinde değil de halen daha cezaevinde olması şeklinde seyrediyor. Bakalım karar uygulanacak mı? Bu süreci aslında bize biraz zaman gösterecek.
Evet, bekleyelim görelim. Şimdi ikinci bölüme geçiyorum. Ömer Faruk Şen tarafından kaleme alındı. Ama bu bölümde biz Burak Bilgehan Özbek tarafından yazılan Türkiye'de basın özgürlüğü raporu üzerine konuşacağız. Az evvel de söylediğim gibi Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak 2015'ten bu yana Türkiye'de basın özgürlüğü raporlarını çıkarıyoruz. 2023 raporunda ise Türkiye'de basının ve gazetecilerin karşılaştığı sorunlar, engellemeler ve özgürlük konularında derinlemesine bilgiler ve yorumlar mevcut. Aynı zamanda medyanın güncel durumuna dair de genel bir bakış açısı sunuyor ve karşılaştığı sorunlara da ışık tutuyor. Raporun ilk bölümünde cezaevindeki gazeteci sayısının geçtiğimiz seneye kıyasla düşmüş olsa da sayının hala yüksek olduğunu, 37 kişi ve bunların ekseriyetinin de Kürt gazetecilerden oluştuğunu görüyoruz. Bu gazeteciler arasında ismi bilinen Mercan Yanardağ, Barış Pehlivan gibi kamuoyunda böyle daha görünür olan isimler de var. Bu bölümde ayrıca 2023 yılında herhangi bir basın kuruluşunun yasal yollardan kapatılmadığı belirtiliyor. Bu her ne kadar ilk duyduğumuzda iyi bir şeymiş gibi kulağa geliyor olsa da yasal yollarla kapatılmayan fakat mali krizler nedeniyle kapanan birçok ulusal ve yerel gazetenin varlığından bahsetmek mümkün. Ya da kapanmadıysa dijital mecralara doğru kaydığını söyleyebiliriz. Bu yıl her ne kadar az evvel de söylediğim gibi mahkeme kararıyla kapatılmamış olsa da birçok yayın idari para cezasına çok maruz kaldığı için ya da yayın durdurma cezalarına çok maruz kaldığı için kendiliğinden kapanma kararı almış. Kanalları yayın politikalarına göre muhalif ve iktidara yakın olarak kategorilere ayıran Burak Bilgehan Özbek, muhalif yayın politikasına sahip kanalların 53 kez cezalandırıldığını fakat iktidara yakın yayın politikası izleyen kanalların yalnızca 5 kez cezalandırıldığının da verisini bizlerle paylaşıyor. Bir dikkat çeken diğer istatistik ise muhalif kanallara kesilen idari para cezasının 17 milyon 355 bin TL olduğunu görüyoruz. İktidara yakın kanallara ise yalnızca 1 milyon, pardon, yalnızca 1.674.000 TL olduğunu görüyoruz. Ayrıca rapor RÜT'ün geleneksel medyanın dışına da taşmaya başladığını, aynı zamanda Netflix ve Disney Plus gibi dijital platformları da hedef aldığını ve bu platformlara da milyonlarca lira para cezası kestiğini de belirtiyor. Raporun ikinci bölümüne geçecek olursak burada daha çok iktisadi bağımlılık ilişkisine odaklanmış raportörümüz. Kamu kaynakları tarafından desteklenen medya kuruluşlarının esasında hükümetin araç olarak kullandığı bir propaganda makinesine dönüştüğünün altını çizmiş ve basın özgürlüğünün teminatının medyanın ticarileşmesi ve serbest piyasa koşulları içinde sadece müşterilerine karşı sorumlu olması gerektiğini vurgulamış. Tabii ne var ki Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda kamu kuruluşları ve iktisadi teşekkülleri verdikleri reklamlarda piyasa mantığından bağışık tercihler yapmışlardır. Mesela hükümete yakın A Haber ile görece daha bağımsız sayılan bir yayın politikası yürüten Habertürk'ün geçtiğimiz 2 yılda 3 büyük kamu bankası olan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan aldıkları reklam sahnelerini karşılaştırmış burada raportör ve demiş ki iki bankanın Habertürk'e hiçbir reklam vermediğinden bahsetmiş. İki kanala da reklam veren Halk Bankası'nın ise A Haber'e binlerce kat daha fazla saniye reklam verdiğini söylemiş. Bu zaten bize birçok şeyi açıklıyor. Raporun üçüncü bölümünde ise 2023 yılında özellikle seçimlere yaklaşırken artan kutuplaşma ve lince yer vermiş burada raportör. Özellikle seçimlere kadar hükümetin sistematik olarak kullandığı yalan ve montaj olan birçok haber ve görselin medya kuruluşları ve siyasetçiler eliyle yaygınlaştırıldığı bir yöntem ve strateji olduğunun vurgusunu yapmış. İktidar partisi bu vesileyle kararsız seçmeni korkutup desteğini kendine çekmeyi amaçlamış ve bu bahsedilen stratejinin de aslında hedefine ulaştığını gözlemlemiş oluyoruz. Öte yandan kutuplaşmanın kutuplar içinde de gerçekleştiğine dikkat çekmiş Burak Bilgihan Özbek. Muhalif medya ve kamuoyu içerisinde eleştiri kültürünün de yok edilmeye devam ettiğini vurgulamış. Tabii bunlar sadece belli başlı özetlenen üç önemli noktaydı. Devamını okumak isterseniz raporun tamamını yine web sitemizde, Özgürlük Araştırmaları Derneği'nin web sitesinde bulmanız mümkün. Şimdi dilerseniz ekonomi bölümüyle devam edelim. Sen de isteyeceğim.
Tabii ki teşekkür ederim. Enes Hoca aslında bu bültende geçtiğimiz bültenlerde de sıkça atıf yaptığı OECD'nin mali eylem görev gücü yani FATF charter'ına yönelik Türkiye'nin içinde bulunduğu gri liste konumuna dair işte yeni ekonomi yöntemiyle Sayın Mehmet Şimşek özelinde olsun yeni aslında hükümetle beraber bu gri listeden çıkmaya yönelik bazı olumlu adımlar atılıp atılmadığına dair bir değerlendirmede bulunuyor. FATF 2021 yılında verdiği bir kararla Türkiye'yi gri listeye alıyor. Peki gri liste ne? Aslında kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı yeterli güvenceye sahip olmayan bu konudaki eksikleri bulunan ülkelerin ilan edildiği küresel bir liste bu. Tabii ki olumlu bir liste değil. Tabii ki Türkiye için çok olumlu bir senaryo değil FATF'nin gri listesinde olması. Ama Enes Hoca'nın da ifade ettiği gibi yeni ekonomi yönetiminde özellikle Mehmet Şimşek'in göreve gelmesiyle beraber özellikle FATF ile doğrudan ilgilenen yabancı yatırımcılara yönelik bir takım olumlu gelişmelerin söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Özellikle mesela Mehmet Şimşek her şeyden önce bazı seleflerine nazaran yani geçmişteki bazı ekonomi yöneticilerine nazaran yabancı yatırımcılar başlığının Türk ekonomisi için hayati olduğunu düşünüyor ve söz konusu yatırımlar için nasıl politikalar izlenmesi gerektiğinin farkında. Yani bu da aslında FATF gibi bir listede, FATF gibi bir sıralamada Türkiye'nin gri listede olmaması gerektiğinin sinyallerini bize veriyor. İşte burada tabii ki özellikle Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yabancı yatırımcı çekme kabiliyetlerinin yeniden istenilen düzeye ulaşması için mesai harcadığını biliyoruz. Tabii burada da aslında gündeme gelen bir sorun Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimindeki bağımsızlık alanı, yani nasıl bir hareket kabiliyetine sahip olduğu sorusu. Bu da özellikle yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bakışı bakımından önemli. Ama en nihayetinde yeni ekonomi yönetiminin modelinin rasyonel zemin anahtar kelimesi kapsamında ilerleyeceğini biliyoruz. Hatta bu sadece ekonomi yönetimine sınırlı değil, aynı zamanda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yine belki seleflerine nazaran diyebileceğimiz, özellikle FATF'in değerlendirdiği, FATF'in kapsamına aldığı bir takım meselelerin, bir takım olguların, işte kara para gibi, belki suç örgütleri gibi konularda tırnak içerisinde amansız diyebileceğimiz bir mücadeleye girdiğini biliyoruz. Ve bu mücadele aslında Türkiye'nin ekonomi notlarına ilişkin, yani politik ekonomi notlarına ilişkin aslında olumlu gelişmelerin sinyallerini bize veriyor. Şimdi baktığımızda aslında bugün Türkiye'nin FATF'nin aradığı yasal düzenleme, yasal regülasyon anlamında belki 40 başlıktan yalnızca bir tanesinin tam olarak düzenleme neticesine ulaşmadığını, yani Türkiye'de yasallaşmadığını belki de görüyoruz. Bunun da halledilmesiyle aslında Türkiye FATF'in öngördüğü pek çok meseleyi düzenlemiş olacak ve bundan sonra aslında biraz da beklemek, günlük işleyiş, yani günlük idareyi beklemek gündeme gelecek. Biz şunları biliyoruz. Türkiye'de yabancı yatırımcı, özellikle Türkiye'nin ekonomik kalkınması için, büyüme için son derece önemli kriterler ve eğer FATF'in düzenlediği alanlar konusunda Türkiye'nin yabancı yatırımcı çekme konusunda bir sorunu varsa, bu sorunlara da aynı şekilde, aynı amansızlıkla gerek ekonomi yönetimi bakımından, gerekse iç işleri bakımından, iç politika bakımından o şekilde yansıtılmalı, o şekilde yaklaşılmalı. Enes Hoca bu değerlendirmeleri yapıyor.
Ağzına sağlık Can. Dinleyen herkese çok teşekkürler. Özgürlük Gündemi'nin 48. sayısının tamamını okumak isterseniz web sitemize gidip okuyabilirsiniz. Gelecek sayıda görüşmek üzere. Hoşça kalın.